Ayrım 3. Kesişen Yazgılar Şatosu. Italo Calvino. Sayfa 28. Ruhunu satan simyacının öyküsü. Az önceki öykünün yarattığı heyecan henüz yatışmadan, sofrada oturan bir başkası, kendi başından geçenleri anlatmak istediğini belirten bir işaret yaptı. Şövalyenin öyküsünün özellikle bir bölümü, daha doğrusu iki sıra kağıt içindeki rastlantısal eşleşmelerden biri, Kupa Birlisi ile Kadın Papa dikkatini çekmiş görünüyordu. Kupa Birlisi ile Kadın Papa eşleşmesinin kendisini kişisel olarak ilgilendirdiğini hissediyordu. Bu hissini göstermek üzere iki kağıtla aynı hizaya, sağ tarafa desteden çektiği kupa kralını koydu. Bu onun gençlik resmi gibiydi ve aslına bakarsanız şimdi olduğundan çok daha yakışıklı görünüyordu. Yatay bir sıra açmayı sürdürerek kağıtların soluna da değnek sekizlisini yerleştirdi. Havuzun kösnürlüğü çağrıştırdığında direnerek bu diziye bakınca insanın aklına gelen ilk yorum sofra arkadaşımızın ormanda bir rahibeyle bir aşk serüveni yaşadığıydı. Ya da rahibeye kana kana içmesi için şarap sunmuştu. Çünkü dikkatle bakıldığında havuza bağlı bir şarap cenderesi ve üstünde de küçük bir fıçı görülüyordu. Ama öykücünün üzgün ve tasalı yüzü yalnızca tensel hazlara değil, yemekle içkinin verdiği damak zevklerine de yer vermeyen düşüncelere dalmış görünüyordu. Derin düşüncelere dalmış olmalıydı. Bununla birlikte dünyevi görüntüsü bu düşüncelerin semaya değil, yeryüzüne yönelik olduğu konusunda hiçbir kuşku bırakmıyordu. Bu durumda başka bir yorum yapmak da mümkündü. Resimdeki belki havuz değil, bu kutsal su çeşmesiydi. Daha olası gördüğüm varsayım, sanırım benim kadar sofradaki öbür dilsiz konuklar da böyle düşünüyordu. Bu kağıdın yaşam kaynağını, yani simyacıların araştırmalarının en yüce idealini simgelediği ve sofra arkadaşımızın bütün gününü imbikler, şiş karınlı karniler, karni, laboratuvarlarda, damıtma işlerinde kullanılan geniş karınlı, dar ve eğri boyunlu sırça kap. Sırça kaplar, damıtma aygıtları, krallara özgü giysilere bürünmüş kağıttaki resminin elinde tuttuğu tuhaf cam kap türünden şeyler arasında geçirip doğanın gizemini çözmeye ve özellikle madenlerin değişimini anlamaya çalışan bilgilerden biri olduğuydu. Göründüğü kadarıyla çok genç yaştan beri, resimdeki genç yüz hatlarının anlamı buydu, bu yüz hatları aynı zamanda uzun yaşam iksirini anıştırıyor da olabilirdi, tek tutkusu çeşme, aşk simgesi olma özelliğini hep koruyordu. Bu olmuş, elementleri birbirine karıştırıp çözümleyerek yıllarca madenlerin kralı, sarı altının sülfür ve civa bileşimlerinden ayrışmasını, mat tortular halinde ağır ağır belirmesini beklemiş ama her seferinde elinde kala kala zift gibi dibe çökmüş yeşilimsi kurşun tortuları kalmıştı. Bu uğraşı en sonunda onu arada bir ormanda karşılaştığı ve aşk iksirleri, büyülü karışımlar yapan, büyücülük ve falcılıkla uğraşan kadınlardan, tıpkı batıl itikat içeren bir saygıyla gösterdiği kadın papa gibi akıl sormaya kadar götürmüştü. Arkadan gelen imparator arkanası, ormandaki cadının bir kehanetini gösteriyor olabilirdi. Dünyanın en kudretli adamı olacaksın. Bu sözleri bizim simyacının başını döndürmesine ve artık her gün yaşamını değiştirecek olağanüstü bir olayı beklemeye başlamasına şaşmamak gerek. Bu olay yeni açılacak kağıtta işaretli olmalıydı ve işte gelen de anlaşılması çok güç bir sayılı arkana, yani büyücüydü. Kimilerine göre bu arkana uğraşılarına dalmış bir düzenbaz veya bir büyücüdür. Kahramanımız işiyle uğraşırken başını kaldırınca karşısında birisinin oturduğunu ve imbikleriyle karnilerini karıştırıp durduğunu görmesin mi? Kimsiniz siz? Ne yapıyorsunuz orada? Bak ne yapıyorum. Büyücü bu sözleri söylerken eliyle ispirto ocağının üstünde fokurdayan bir cam kabı göstermişti. Sofra arkadaşımızın para yedilisini ortaya atarken kamaşmış gibi duran gözlerine bakınca gördüğünün ne olduğundan hiç kuşkumuz kalmadı. Doğunun bütün görkemli altın madenleri gözlerinin önüne serilmişti. O zaman düzenbaza şunu sormuş olmalı. Bana altının gizini söyleyebilir misin? Şimdi açılan para ikilisi bir değiş tokuşa işaretti. Aralarında bir alışveriş olduğunu, bir şeylerin el değiştirdiğini düşündürüyordu. Kim olduğu bilinmeyen yabancı, istersen satarım demiş olmalı. Karşılığında ne istersin? Yanıt hepimizin aklından geçendi. Ruhunu. Ama gene de öykücü yeni kağıdı açıncaya kadar pek emin değildik. Bu kağıdı ortaya açmadan önce bir an durakladı ve ters yönden bir dizi açmaya başladı. Evet, yeni gelen kağıt şeytandı. Yani öykümüz, karşısındakinin her türlü dolap ve düzeninin değişmez hükümdarı, şeytanın ta kendisi olduğunu anlamıştı. Bu arada biz de sofra arkadaşımızın Doktor Faust olduğunu fark etmiştik. Evet, Mephistopheles ruhunu diye yanıt vermişti. Yeni açılan yıldız arkanasındaki elinde tuttuğu ışıkla karanlığı aydınlatan genç kız, yani ruh da bunu kanıtlıyordu. Daha sonra gelen kupa beşlisinden şeytanın Faust'a simya sırrını verdiği okunduğu kadar anlaşmalarını kutlamak için kadeh kaldırdıkları da okunabiliyordu. Ya da belki de bu kağıt birden çalmaya başlayan çanların cehennem konuğunu nasıl kaçırdığını gösteriyordu. Hatta bunu ruh ve ruhu içeren bedenle ilgili bir konuşma olarak da anlayabilirdik. Beşlideki kupalardan biri boşmuş gibi yatık çizilmişti. Bizim Faust şöyle bir karşılık vermiş olabilirdi. Ruhumu mu? Ya ruhum yoksa? Ama belki de Mephistopheles'in bunca zahmete katlanmasının nedeni tek bir kişinin ruhu değildi. Bu altınla bir kent kuracaksın. Karşılığında bütün kentin ruhunu istiyorum. Anlaştık gitti. Bunun üzerine şeytan artık ulumayı andıran bir kahkahayla ortadan kaybolabilirdi. Çan kulelerinde yaşayan, yağmur borularının üstüne tüneyip göz alabildiğine uzanıp giden, damları seyreden o ihtiyar iblis, kentlerin ruhunun, içlerinde yaşayan bütün insanların ruhundan çok daha yoğun ve kalıcı olduğunu iyi biliyordu. Şimdi sıra bütün arkanaların en karışık, en çetrefillilerinden biri olan kader çarkını yorumlamaya gelmişti. Kader çarkı belki de yalnızca şansın Faust'tan yana döndüğü anlamına geliyordu. Ama bizim simyacının eksiltili ve dolaylı anlatım biçimi göz önünde tutulursa fazla bariz bir yorum olurdu bu. Oysa bilginimizin şeytandan gizli öğrendikten sonra çok büyük, sınırsız bir plan kurduğunu düşünmek daha yerindeydi. Olası her şeyi altına dönüştürmek. Öyleyse 10 sayılı kader çarkı tam anlamıyla bu koskoca altın değirmeninin dişlilerini tepeden tırnağa Som Altın Kenti kuracak olan dev makineyi simgeliyordu. Çarkı çeviren ya da onunla birlikte dönüp duran farklı yaşlardaki insanlar da tasarıya yardıma koşan ve gece gündüz demeksizin yaşamlarını dişlileri döndürmeye adayan insan kalabalıklarını göstermek üzere oradaydı. Gerçi bu yorum resimdeki bütün ayrıntıları, örneğin çarkı döndüren bazı insanların hayvanı andıran kulaklarını ve kuyruklarını hesaba katmıyordu. Ama gene de daha sonra gelen ve altın kentte oturanların içinde yüzdükleri bolluk cennetini betimleyen kupa ve para kağıtlarını okuyabilmek açısından yararlıydı. O bir dizi sarı yuvarlak, belki kentin caddelerinin her iki yanında uzanan altın gökdelenlerin görkemli kubbelerini çağrıştırıyordu. İyi ama bu anlaşmanın karşılığı, çatal dilli bağıtçıya ne zaman ödenecekti? Birinci öykücü son kağıtları daha önce masaya dizmişti bile. Kılıç ikilisi ve denge. Silahlı nöbetçiler altın kentin kapılarını tutmuş, başka bir kılıkta içeri girmek isteyecek iblisi engelleyebilmek için herkesin yolunu kesiyorlardı. Son kağıttaki gibi sade ve gösterişsiz bir genç kız yaklaşsa bile nöbetçiler geleni durduruyordu. Sırtında su güğümleri taşıyan genç kız herhalde şöyle demişti. Boş yere kapılarınızı kapatıyorsunuz. Böyle yoğun madenden bir kente girmek aklımdan bile geçmez. Biz su insanları yalnızca akan ve karışan elementlere yaklaşırız. Yoksa bir su perisi miydi? Hava cinlerinin ecesi miydi? Yer yuvarlığının ortasındaki sıvı ateş meleklerinden biri miydi? Dikkatle bakıldığında kader çarkındaki hayvansal başkalaşımlar insanın bitkiye ve madene dönüşmesinin yalnızca ilk adımıydı belki de. Kentliler sormuş olmalı. Neden korkuyorsun? Ruhumuzun şeytanın eline geçmesinden mi? Hayır, ona verecek ruhumuz olmamasından. Lanetli gelinin öyküsü. Neler olup bittiği hakkında doğru dürüst bir açıklama beklerken, damdan düşer gibi ortaya atılan kupalar ve paralar arasında kaybolmadan bu son öyküyü içimizden kaç kişi anlayabildi bilemem. öykücü de anlatım yeteneğinden yoksun birisiydi. Bu belki de imgelerin belirgin anlamından çok soyutlanmaya yakın olmasından ileri geliyordu. Her neyse, birçoğumuzun dikkati dağılmış ya da yan yana duran bazı kağıtlara bağlanıp öteye gidemez olmuştuk. Örneğin, içimizden biri, üzgün bakışlı bir savaşçı, kendisine çok benzeyen kılıç prensine ve yanındaki değnek altılısını takılmış, kendi adına dikey bir dizi yapmak istercesine bunları para yedilisiyle yıldız arkanısının yanına koymuştu. Kim bilir, belki de ormanda yolunu yitirmiş bu asker için o kağıtlarla onları izleyen yıldız arkanası ağaçların arasındaki düzlükte nurlu bir ışığın parıltısını andıran bir parıltıya doğru vardığı ve orada üzerinde şalı, elinde yukarıya kaldırdığı yanan bir mumla geceleyin dolaşan saçları omuzlarına dökülmüş solgun yüzlü bir genç kız gördüğü anlamına geliyordu. Ne olursa olsun asker kimseyi umursamadan kendi dizisine bakıyor, yukarıdan aşağı kağıtları yerleştirmeyi sürdürüyordu. İlk koyduğu kağıtlar kılıç yedilisi ile kılıç kraliçesi oldu. Yorumu çok güç olan bu durum şöyle bir konuşmayı aklı getirebilirdi. Soylu şövalye, yalvarırım, ne olur zırhını çıkar, silahlarını bırak ve izin ver, ben giyinip kuşanayım onları. Resimdeki kılıç kraliçesi, giysisinin beyaz dantel kol ağızlarından demir bir iç gömleği gibi görünen bir zırh girmiş, pazubent ve kolçak takmıştı. Boş bulunup tiksindiğim birisine kendimi vermeye and içtim. Bu gece buraya gelip verdiğim sözü yerine getirmemi isteyecek. Neredeyse görünür. Ama zırh kuşanmış olursam sarılıp kucaklayamaz beni. Ne olur bu çaresiz kızı kurtar. Savaşçının hiç düşünmeden kızın yardımına koştuğundan kuşkumuz yoktu. Zırhı giyince kızcağız, bakın nasıl da çalımlı bir kraliçe olup çıkıvermiş, kendini beğenen, erkekleri baştan çıkaran bir kadın haline gelmiş. Soluk yüzü pembeleşip, kösnül bir gülümsemeyle aydınlanmış. Art arda dizilen bir sürü kağıt, içinden çıkılması zor bir durum yaratmıştı. Değnek ikilisi, bir yol ağzının işareti mi, yoksa bir seçim mi? Para sekizlisi, gizli bir define mi acaba? Kupa altılısı, bir sevda şöleni mi? Yaptığın iyiliğin karşılığında bir ödülü hak ettin. Ormandaki kız böyle demiş olmalıydı. Dile benden ne dilersen, zenginlik mi istersin, yoksa sana kendimi vermemi mi? Savaşçının eli kupa kağıdına gitti. Aşkı seçmişti. Öykünün geri kalan bölümünü yorumlamak için hayal gücümüzü kullanmamız gerekiyordu. Savaşçı zaten çıplaktı. Kız da az önce kuşandığı zırhın bağlarını çözdü ve savaşçının eli tunç zırhın kıvrımları arasından kabarık, dik ve yumuşak bir göğse ulaştı. Demirden kalça zırhının arasından kızın ılık kalçasını buldu. Asker pek sakıngan ve utangaç birisi olduğundan uzun boylu ayrıntılara girmedi. Sadece içini çekerek kupa kağıdının yanına altın renkli bir para kağıdı koymakla yetindi. Sanki cennete giriyorum sandım diye haykırır gibiydi. Daha sonraki desteden çektiği kağıt da cennetin eşiğinde olduğunu kanıtlıyor ama kendisine bıraktığı o kösnül havayı da birden dağıtıveriyordu. Bu artık cennet kapısının bekçisi olan papaların ilki gibi sert bakışlı, aksakallı papa arkanasıydı. Birden göklerde tahtında oturan Aziz Petrus göründü. Ve kimmiş o cennetin sözünü eden diye gürledi. Her kimse kapımız ona sonsuza dek kapalıdır. Öykücünün bir elini gözlerine siper ederken çabuk bir hareketle ancak gizli tutarak ortaya attığı kağıt bizde önemli bir şeylerin açığa vurulacağı düşüncesini uyandırdı. Savaşçı bakışlarını o korkunç gökyüzünden ayırıp kolları arasında yatan genç kıza çevirince bir de ne görsün. Kumrular gibi seviştiği kızın o gamzeli yanaklı, küçücük kalkık burunlu güzelim yüzü yerine karşısında dudak ve diş etlerinden yoksun sırtan bir sıra diş, kemiğe oyulmuş iki burun deliği, sarı, çıkık elmacık kemikleriyle bir kafatası var. İşte o an tüm gövdesinde kucaklamış olduğu ölünün katı soğukluğunu duydu. 13 sayılı arkananın buz gibi insanı tir tir titreten görünümü hepimizde öykünün sonunu öğrenmek için büyük bir sabırsızlık yaratmıştı. Bütün büyük arkanaların adlarının yazılı olduğu kağıt destelerinde bile ölüm sözcüğü yazılı değildir. Şimdi gelen kılıç onlusu, acaba lanetli ruhun cennete girmesini önlemek için baş meleklerin oluşturduğu engeli mi simgeliyordu? Değnek beşlisi ormandan bir çıkış yolu olduğuna mı işaretti? Bu noktada dizi bir önceki öykücünün koymuş olduğu şeytana bağlanıyordu. Ölen kızın o kadar korktuğu sözlüsünün ormandan çıkıp geldiğini anlamak için kahin olmama gerek yoktu. Bu gelen iblisin ta kendisiydi ve şöyle bağırdı. Düzenbazlığın sonu geldi güzelim. O iki paralık zırhın ve silahların umurumda bile değil. Sonra da kızı yakaladığı gibi yer altına çekiverdi. Mezar soyguncusunun öyküsü. Daha sırtımdan boşanan soğuk terler kurumadan, bakışlarını kağıtlardan bir türlü ayıramayan ve diziye ne yönden başlayacağını bilemiyormuşçasına başını sağa sola çeviren biri gözüme ilişti. Masadaki ölüm, papa, para sekizlisi ve değnek ikilisinden oluşan dörtgen kendisinde bir takım anılar uyandırmışa benziyordu. En sonunda bir köşeye para prensini koyunca o kendini beğenmiş, bilgiçlik taslayan haliyle bu arkanayı ne kadar andırdığını hemen fark ettim. Böylece onun da kendi öyküsünü anlatmaya hazırlandığı anlaşılıyordu. Bu kaygısız ve keyifli genç adamın 13 sayılı arkananın anımsattığı tüyler ürpertici iskeletler dünyasıyla ne gibi bir ilişkisi olabilirdi? Mezarlıklar dolaşıp düşüncelere dalan birisine benzemiyordu. Olsa olsa yağmacılık uğruna girebilirdi oraya. Örneğin ölülerin düşüncesizce son yolculuklarında yanlarına konan kıymetli eşyalarını çalmak için mezarları soyabilirdi. Genellikle ünlü kişiler altın taçlar, yüzükler, asalar, yaldızlı parlak giysiler gibi yüceliklerini belirten mallarıyla birlikte gömülürler. Eğer bu delikanlı gerçekten bir mezar soyguncusuysa, örneğin bir papa mezarı gibi en soylu mezarları araması gerekirdi. Çünkü hepimiz biliriz ki papalar bütün o pırıl pırıl, süslü püslü giysileriyle gömülürler. Bu hırsız, mehtapsız bir gecede değnek ikilisini kaldıraç gibi kullanarak lahitin ağır mermer kapağını kaldırıp içeri sızmış olmalı. Peki ya sonra? Öykücü masaya değnek birliğini koyup eliyle tırmanır gibi bir işaret yaptı. Bir an tahminimde tamamıyla yanıldığımı düşündüm. Çünkü bu hareket hırsızın mezarından içeri girip aşağı indiğini değil, yukarı tırmandığını gösteriyor gibiydi. Yoksa açtığı mezarın içinden upuzun bir ağaç çıkmış da bizimki buna mı tırmanmıştı? Belki de birden ulu bir ağacın tepesine sık yaprakların arasına yükseldiğini hissetmişti. Neyse ki ipten kurtulmuş biri gibi görünmesine karşın öyküsünü anlatırken birbiri ardı sıra tarotlar açmakla yetinmiyor, yerinde el kol hareketleriyle anlamamızı biraz kolaylaştırıyordu. Böylece kupa onlusuyla mezarın tepeden nasıl göründüğünü, ağacın tepesinden aşağı baktığında onun kaideler üzerindeki sıra sıra lahitlerle mezarı nasıl gördüğünü anlatmaya çalıştığını anlayabildim. Melek ya da mahkeme adı verilen arkanayla da belki yalnızca tıpkı kıyamet günü semadakiler gibi mezarlara yukarıdan baktığını vurgulamak istiyordu. Bizimki yaramaz çocuklar gibi tırmandığı ağacın tepesinden havada asılı duran bir kente varmıştı. 12 sayılı dünya arkanasını ben başka türlü yorumlayamadım. Çünkü bu arkanada kanatlı iki küçük meleğin taşıdığı dalgalar ya da bulutlar üstünde yüzen bir kent resmi vardı. Kentin damları hemen sonra açılan 16 sayılı kule arkanasının bize gösterdiği üzere Babil Kulesi gibi göklere uzanmaktaydı. Ölüm uçurumuna inip hayat ağacına çıkan kimse istemeden buralara kadar gelen bizim gezgini bu sözlerle karşıladıklarını düşünüyordum. Olanaklar kentine ulaşır, oradan her şey görülüp seçimler yapılır. Artık öykücünün el ve yüz hareketleri bize yardımcı olmadığından kendimiz tahminlerde bulunmak zorundaydık. Kim bilir, belki de her şey ve bazı şeyler kentine girer girmez bizim yağmacıyı çevirip sormuşlardı. Zenginlik mi istersin, kudret mi, yoksa bilgelik mi? Çabuk seç. Ona bu soruyu yönelten gürbüz, güler yüzlü bir baş melekti. Zenginliği seçiyorum diye hemen yanıtladı bizimki. Atlı baş meleğin yanıtı, öyleyse sana değnek gerek, oldu. Bu arada kent ve ağaç sisler arasında yok oluyor ve hırsız kırılmış dallarla birlikte yuvarlanıp ormanın ortasına düşüveriyordu. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 40.